Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam biliyorsunuz Kimya Saadet'i okumaya devam ediyoruz. Kimya Saadet yani bizim hayattaki hocam psikolojik, efendim sosyolojik her türlü hayat tarzımıza etkisi olacak tavsiyeleri var.
Evet.
Uzlette kalmıştık. Yani faydalarını okuduk. Şimdi insandan uzak kalmanın zararlarını efendim konuşuyoruz. Şimdi hocam bu Ebu Zeyd el-Belhi diyor ki ilk Müslüman psikologlardan hocam Hicri 3. asırda yaşamış. Çok çok eski bir efendim ilim adamı. Diyor ki uzlet diyor iki sebeple caizdir. Bir işi bitirmek istiyorsunuz hocam. Konsantre olmuşsunuz. Bir projeniz var. Mesela siz bir kitabı hocam edisyon yapıyorsunuz diyelim ki.
Evet.
O sebeple yapılabilir. Bir de dini amaçla yapılabilir. Onun dışında uzun süreli efendim uzlet zararlıdır diyor. İnsanın psikolojisini bozar diyor hocam. Çok ilginç.
Evet. Uzlet neydi hocam? Uzlet halkın içerisinde çekiliyorsunuz. Tek başınıza artık bazen bu bir uygun cami mekanları da olabiliyor. Öyle değil mi? Ama
evet.
Bazen insanlar dağ başına da çekilebiliyor yani.
O yüzden hocam şimdi İmam Gazali'de hatırlarsanız uzletin zararlarından bahsediyordu.
Faydaları olduğu gibi.
Tabii.
Zararları da. Şimdi yani her şey dozunda yani.
Yani değil mi hocam? Yani Gazali'nin hocam güzel tarafı bu. Yani bir savunduğu evet. Fikri böyle sonuna kadar değil de dengeli şekilde faydasını zararını ortaya koyuyor hocam. Siz eğer mesela sizin için hocam faydalıysa yapıyorsunuz uzleti.
Evet.
Yok ben bu şekilde uzlet yaparsam zararlı diyorsanız uzun süreli tek başınıza kalmak, insana uzak durmak. Mesela hocam hani geçen de konuşmuştuk bu uyuşturucu kullanıp da hocam.
Evet.
Kurtulanların yalnız kalması yasak.
Evet.
Asla hocam bunlara uzleti tavsiye etmiyorlar. Yani bir şekilde adam diyelim ki bu hastalıktan kurtulmuş uyuşturucu kullanmaktan. Hocam 3-5 saat kendi başına kaldığı anda hemencecik o şey eski günlere aklına geliyor.
Evet.
Ve geri dönüyor.
Bir de şey var hocam kuruntulu insanlar var. Evhama kapılıyor. Mesela panik atak bir hastalık ve bir entelektüel hastalık hocam. Ve modern zamanlarda da en yaygın hastalıklardan bir tanesi. Şimdi etrafında destek alabileceği birileri olduğu zaman durum farklı. Yalnız olduğunda farklı ama bir insan hocam sonuçta insan sosyal bir canlı yani. Yani kendi başına tek başına yaşama modu yok yani. Dolayısıyla insan öyle Robinson Crusoe gibi yaşamaya kalkarsa hocam orada böyle hiç olmayan şeyleri görmeye duymaya başlayabilir yani.
Zaten hocam depresyon alameti değil mi? İnsandan kaçmak, hani sebepsiz yere yalnız
evet.
Kalmayı istemek.
Evet.
Belki kalabalıklardan korkmak da esasında sağlıklı bir insanın yapacağı bir iş değil.
Değil, evet. Yani orada bir sosyal fobi olabilir hocam. Mesela aşırı çekingenlik bir şeydir hocam. Bir sosyal fobidir yani.
Tedavisi gerekir diyorsunuz.
Tabii. Mesela bizde hocam haya yanlış yorumlanabiliyor. Yani haya Allah'tan utanmak ise iken, günah işlemekten utanmak iken birdenbire insanlardan utanmaya. Ama şey gündelik yaşamın akışı içerisinde utanılması olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Yani burada şeyden değil yani. Hani insanların karşısında marjinal hareketleri yapmaktan kastetmiyoruz. Atıyorum yani mesela bir topluluğa karşı konuşma yapmak da bir şeydir. Marjinal sayılabilir şey anlamıyla. Yani gündelik yaşamda çok yaptığımız bir şey değildir. Burada insanın çekinmesi bir sosyal fobi değildir. Ama diyelim ki bir insan derdini anlatacak birisine yani.
Veya iş yerinde hocam projesini anlatacak.
Orada mesela çekiniyorsa orada bir problem var yani. Daha temelde bir özgüven problemi de olabilir bu. O bakımdan bu konularda sınırları iyi çizmek lazım. Yani Gazali'nin hakikaten sabırı işlerken hocam haram sabır demiştiniz hatırlıyorsunuz
evet.
Yani mesela.
Size zararlı olacak bir şey daha sabır etmek.
Evet.
Yani siz hocam birisi geliyor elinizi keseceğim diyor kolunu keseceğim seni döveceğim diyor sabrediyorsun.
Evet.
Veya hocam bir yerde bir hakkını söyleyemediğin için hak kaybına uğrayacaksın.
Evet.
Ya sabredeyim de hakkın niye hakkını savunmuyorsun ki?
Evet.
Yani hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Yani Allah'tan utanmayı biz hocam kullardan utanmak şeklinde. Tabii hocam kullarına utanırız ayrı konu yanlış bir iş yaparsak.
Ama gündelik yaşamın akışı için gerekli olan şeylerden dolayı bir insanın utanması. Diyelim ki alışveriş yapıyor pazarlık yapabilir bunda utanılası bir şey yoktur yani. Ya da diyelim ki akbiliniz bitmiştir mesela değil mi hocam?
Evet.
Akbil bir rica edebilirsiniz, siz para verebilirsiniz yani.
Şu an hocam o mümkün değil yalnız. Bu koronadan dolayı iki kere basamıyorsunuz. Akbiliniz
öyle mi?
Haberiniz olsun hocam. Bir kere basabiliyorsunuz. Çünkü herkesin HES kodu olduğu için.
HES koduna
uygun olması
için.
Ama evvelden hocam çok başımıza gelirdi. Akbilinde yoksa ben bir kardeşlerine rica edersin. Verirsin 5 lira 10 lira.
Şimdi de hocam... Trabzon'dan Ankara'ya gitmiştim üniversiteyi okumak için yani. Böyle tabii birdenbire bir metropol şoku yaşamıştık yani. Saat taşıma alışkanlığım yok. Bir türlü ben hala saat taşıyamam yani. Şimdi mesela saat sormam lazım. Bazen mesela şey diyordum yani. Utanıyordum mesela saat sormaktan yani. Halbuki bu öyle mahcubiyet duyacağım bir mevzu değil yani.
Hocam o dönemlerde herkesin saati yoktu kolunda. Şimdi biraz daha Türkiye zenginledi. Yani 95'li yıllar tahmin ediyorum hocam. Yok özür dilerim. Daha 86-87 herhalde siz.
85'te üniversiteye başlamıştım.
Hocam
evet.
Çok o zaman hocam herkesin saati yoktu yani.
Evet normalde sormak. Yoktu. Evet evet ama mesela işte şey. Hani o... henüz büyük şehrin havasına intibak etmemişsiniz falan yani.
Hocam o zaman şu hatayı düzeltelim yani dinleyeceğimizi söyleyelim. Biz bazen hocam Türk milleti yani normal hakkını istemekten bile utanan bir insanı hayalı insan diyoruz.
O çok yanlış.
Çok yanlış. Haya insanın hakkını savunmasına engel olmamalı. Haya bir hata yapacağımız zaman Allah'tan ve kullardan utanmak.
Evet.
Ama yanlış bir iş yaparsak.
Evet yanlış bir şey yapıyorsak yani.
Ama biz de hocam doğru bir iş yaptığınızda da utanıyorsanız hayal insan diyorlar.
Evet orası halbuki şey. Mesela evet. Hocam bizde melek gibi insan derken daha çok kim kastediliyor? Yedisinden küçük, yetmişinden büyük, yedisinden küçük çocuklar, kız çocukları ama özellikle. Yetmişinden büyük de nineler kastediliyor. Mesela bunların ortak özelliği aynı zamanda şey hocam. Yani o hani gündelik yaşamın alengirli şeylerine vukufiyetleri yoktur. Yani bir safiyetleri vardır ama gündelik yaşam o safiyetle yürümez yani.
İstanbul şartlarında bilhassa
evet.
Yani çocuklarımızın akıllı olmalarını. Hocam şöyle mesela bu aşırı utanma olduğu zaman diyelim ki birisi bir çocuğu alıp yere götürecek olsa çocuk hayır diyemiyor. Çünkü anne baba hayır demeyi öğretmemiş çocuğa. Bu büyük evet. Saygısızlık demiş. Halbuki hocam İstanbul şartlarında birisi size mesela bir şey ikram etti yolda giderken almayacaksınız. Teşekkür ederim ihtiyacım yok deyip geçmeniz lazım. Evet. Belki içinde uyuşturucu olabilir değil mi? Çocuklar için
evet.
Onu kastediyorum.
Ya ben mesela en küçük oğlum Kutluş hocam şimdi çok iyiliksever bir çocuk. Dizginlemeye çalışıyorum onu. Şimdi diyorum ki mesela okuldan eve dönüyorsun yolda bir genç birisi ya da yetişkin birisi etrafta ama başka insanlar da var. Senin cep telefonunu istedi görüşmek için. Verir misin? Veririm diyor. Ama diyorum ki koçum bak. Orada başka yetişkinler var. Niye senden istiyor?
Daha büyükleri varken işte istenmez ki.
İstenmez
çünkü küçük savunmasızdır.
Savunmasız. Sen ne yapacaksın? Sen diyeceksin ki şarjım yok diyeceksin. Ya da işte uygun bir şekilde yani acelem var diyeceksin. Bir şey diyeceksin yani. Orada bu mahcubiyet hocam bizde acayip mahcubiyet var hocam. Bir şey anlatmam lazım.
Buyurun hocam buyurun.
Şimdi mesela cuma namazındayız şimdi. Müezzin diyelim ki okurken şey yapıyor. Hata yapıyor. Mesela biz orada cemaatiz. Bizim yüzümüz kızarıyor. Onun yerine mahcup alıyoruz yani.
O kadar aşırı bir hocam haya var değil mi?
Evet. Halbuki şu. Yani hata yapması da olağan bir şey. Hani onun da o kadar kızarıp bozarmaması lazım.
Yani
hata yapabilir insan yani. Evet.
Hocam geçen başıma geldi. Küçük oğlumla simitçi var 50 metre uzakta. Eline para verdim. Git dedim bir tane simit al kendini yersin. Çocuk koşup gitti simit aldı geldi dedim oğlum paranın üstü nerede yani 5 simit parası yapacak kadar bir para vermişim bir simit almış baba dedi adam vermedi oğlum niye istemedin dedim bu utandım dedi koştum adamın peşinden çünkü adamda bir şey gördüm orada istismar gördüm yani insan küçük bir çocuktan böyle yapar mı dedim ki beyefendi bu çocuk size dedim şu kadar meblağ vermiş bir simit almış üstünü niye vermedin adam ne dese beğenirsin hocam bana bağış yaptın zannettim dedi.
Yani
şimdi kızdım hocam artık.
Kesinlikle
ya. Ve utanmaz adam dedim. İnsan dedim 8-9 yaşındaki çocuktan dedim bağış mı kabul eder dedim.
Yani.
Sen dedim ne biçim adamsın dedim. Bayağı kızdım. Paranın üstünü aldım. Ondan sonra yani tabii bağış da yapılabilir. Ayrı konu ama insan yani değil mi bu istismar resmen.
Kesinlikle.
Derdim şuydu çocuğa bunun yani yanlış olduğunu.
Evet.
Bir çocuğun büyüklere bağış bu şekilde bağış yapamayacağını. Alışveriş yaparken alışveriş başka. Mesela bazen evet. Hocam ben şunu yapıyorum mesela. Cuma'dan çıktık diyelim ki. Oğlum al şu 10 lirayı. At camiye diyorum hani caminin kutusuna veya bir fakire ver ki çocuğun duyguları gelişsin. Ama yani bakkala gönderdin. Adam dedi ki bakkal sahibi üstü kalsın da yani bağış olsun. Olmaz. Burası bir ticari kuruluş yani. Yani. Sen simit satıyorsun, ticari bir iş yapıyorsun o anda.
Evet.
Şimdi dediğimiz gibi çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Yani aşırı böyle utangaçlık hastalıktır. İnsanın maddi kaybına, hatta canına, hatta ırzına da zarar olabilir.
Yani zarar olabilir. Şey hocam, bir ara bu çocuk istismarları olduğu zaman sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı. Çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin diye.
Utanmasınlar yani. Çığlık atmayabilsinler. Benim, hayır demeyebilsinler.
Benim mesela en büyük oğlumun başına geldi hocam. Şirin evlerde koskoca böyle bir ara sokak ama çok yoğun böyle bir sokaktır. Yani insan seli akar oradan yani. Hmm. Şimdi askerliğini yeni bitirmiş görünen birisi şey benim oğlanın koluna tutuyor. Bu yıllar önce. Kolundan tutuyor. Ya bir kız meselesi vardı, bir laf atmıştım falan diye. Sokakta şey var.
Daha böyle
boş bir yer var yani. Hmm. Gene şey sokağa bakıyor yani burası. Hmm. Bina yıkılmış, yeri boş duruyor yani. Hmm. Oraya getirmiş. Beline atmış elini, tabancasını göstermiş. Hmm. Tamam mı?
Korkutacak.
Korkuttu. Sonra şey cep telefonunu ver. İşte şey kartını ver. Hmm.
Banka kartını diyelim.
Yok, banka değil de şeye Akbil'ini ver falan. Hmm. Cebindeki parasını ver falan, tamam mı? Mesela sordum yani niye bağırmadın? Dedi ki gururuma yediremedim dedi.
Utandım dedi.
He.
Halbuki çok tehlikeli bir durum. Daha kötüsü olabilirdi. Tabii.
Hocam bizde annelerin üzerinde çok yük var. Anneleri eleştirmek için söylemiyorum bunu. Ama anneler burada kritik bir rolde. Annelerin üzerinde çok yük var. Bu yüzden anneler çocukların üzerine terbiye için giderken mesela utandırma şeyini çok fazla yapıyorlar. Özellikle bu şeyde bizim kuşak bu şekilde çok yaşadı.
Yeni nesil hocam o kadar utangaç değil. Bunu söyleyeyim. Hatta tam tersi hocam, öğretmenlerine karşı, büyüklerine karşı da çok daha rahatlar ama yine
aşırı,
de
orada bir aşırı rahatlık var ama şey hocam, mesela Anadolu'da bakıyorsun hala o tırnak içinde mahcup çocuk karakteri çok yaygın yani. Büyük şehirlerde belki öyle değil ama yaygın. Burada şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani gündelik yaşamın akışı içerisinde işini yürütecek. Tamam, tırnak içinde yırtık olmak ya da yüzsüz olmak
değil.
Değil ama hani hep işte değil hocam, ifrat tefrit yani iki aşırılık var. Denge ve ölçü.
Evet. Bunu korumak lazım.
Korumak
ki hocam Gazali'de buna.
Ya şey de böyle hocam işte, evet. Mesela Uzzet'te de denge ve ölçüyü korunması lazım. Yani zaman zaman kalabalıklardan çekilip insanın kendi iç dünyasına yönelmesi, kendini dinlemesi, yaradanıyla baş başa kalması, muhasebe, murakabe vesaire, bunlar mesela son derece anlamlı ve önemli şeyler. Ama sürekli bu halde olduğunda hocam hayatını nasıl sürdürecek? Ama sürekli de hayatın akışı içerisinden gittiğinde hocam geri dönüyor. Bizim kuşakta çok var hocam mesela. Ya diyor ne kadar hızlı geçti diyor Bayzan.
Evet, hayat çünkü nasıl? Bir an olup kafa dinlememiş. Evet. Böyle hayatının hızlı akışına kendini salıvermiş. Lüzumlu lüzumsuz, gerekli gereksiz her türlü uğraşının içine girmiş. Hocam bu da dediğiniz gibi bir sıkıntı.
Hocam hakikaten zaman olağanüstü derecede kıymetli bir şey. Hiç kimse hocam gelip bizden hayatımızı çalmıyor. Ama bizden zamanımızı çalıyor.
Zaman da hayat demek esasında hocam.
Yani evet, ve şey hocam, zamanımızı çalan her şey ve bunlar arasında bizim en başta alışkanlıklarımız var yani. Esas hayır hocam, diyemeyişlerimiz var.
Hocam bu tasavvufun en güzel tarafı biliyorsunuz bu ihtiyari olan olmayan bütün alışkanlıkları gözden geçirip lüzumsuzları ayıklaması.
Kesinlikle. Bir de tasavvuf hocam an ne kadar vurgulanır. Hmm. Yani sufi dediğin İbnül Vakt değil mi?
Öyle.
Vakt dediğimiz olay zamanın tümü değil. Hep anlardan oluşmuyor mu yani?
Evet.
Anlar yani anın kıymetini bilmek ve onu en iyi şekilde de. Şimdi hocam buna dayalı böyle psikolojik yaklaşımlar geliştirilmiş. Anı yaşayabilmek üzerine yani.
Hocam İngiltere'de bir meşhur psikolog var. Dünya çapında eğitimler veriyor. Anı yaşa. Gerçekten hocam sufizm ve tasavvuf bu manada hocam bulunmaz bir hazine yani.
Evet.
Çok daha ötesi. Onlar sadece hocam o andan zevk al manasını söylüyorlar bunu ama bizim sufiler tamam o anı yaşa. Böylece hem geçmişin hem geleceğin de imar et. Hem de hocam ahiretin de kurtarmış olursun. Çünkü hocam bugün israf ettiğimiz vakitlerin hepsi esasında bizim için artık geri gelmeyecek, geri döndürülmeyecek bir kayıp.
Evet.
Hocam biraz önce bir şey demiştiniz. Yani insana hayır diyememek. Bu da utangaçlığın mesela bir şeyi.
Tabii.
Yani lüzumsuz. Hatta hocam günaha giden yolda. Hatta hocam bir yerde dedikodu yapılıyor mesela.
Evet. Bu hayır diyemiyorsun.
Utangaçlık. Yani. Hayır diyemiyorsun. Halbuki demek lazım kardeşim ya. Bu hoş bir şey değil. Ne gerek var?
Evet. Yani değiştirelim bu mevzuyu yani.
Dedikodusunu yapmaya. Hatta hocam bu konuda mesela burada da haram bir sabır oluyor.
Evet.
Ortamı değiştiremiyorsunuz.
Mesela hocam sağlık konusunda da o tür aşırılıklara giriyoruz. Mesela biz ne zaman diş doktoruna gideriz hocam?
Dişimizi arayınca.
Arayınca ama giderken mesela yolda ağrı kesildi. Hocam çoğu geri dönüyor Türk'te. Ben dahil yani hani bunu söylerken şöyle anlaşılmasın. Ya bu problemlerini çözmüş birisi olarak değil. Sonuçta bu kültür ve gelenek içerisinde yetişiyoruz ya. Bunlardan kurtulmak için özel çaba gerekiyor yani. Ve biz mesela hocam telefon bozuldu. Anında ne yapıyoruz? Tamirciye. Ama psikolojimiz bozuldu. Bir şey yok.
Uzun süre sabrediyoruz hocam.
Bedensel sağlıkla ilgili bir sorunumuz var. Tahammül ediyoruz. Yani
hocam bu gereksiz şeyler çok bize sonra maliyeti büyük oluyor. Onu söyleyeyim.
Evet kesinlikle.
Yani o dişiniz ufak ufak ağrırken sonra diş kökten söküyorlar.
Evet.
Çünkü çürümüş oluyor. Veya bir adam hocam sabrediyorsunuz. Lüzumsuz bir adam. Dedikoducu bir insan. Hocam en sonunda yine zaten bu ilahi şeye de uygun. Onunla hocam aranız daha kötü bozuluyor. Diyorsun keşke bu adama sabretmeseydim. Dedikodusuna, şu dırdırına falan filan.
Evet.
Yani hocam bu haya meselesini sağlıkla algılayıp yani evet yanlış bir iş yaparsak Allah'tan utanalım, kullardan utanalım. Ama düzgün bir iş yapacağımız zaman da hakkımızı savunalım. Bu utangaçlık Allah'ın istediği bir utangaçlık değil hocam. Bunu söyleyeyim.
Evet
burada.
Yani kul hakkı diyoruz da hocam. İnsanın kendi hakkı da var yani. Kul. O da kul yani. Sen hakkını niye insanlara çiğnetesin ki yani?
Veya kendi ailenin rızkından niye vazgeçesin ki?
Evet yani. Doğru ya biz hocam hakikaten dolmuşun üzerinde dolmuştu hocam. Para üstünlüğü istemeye utanan bir kuşak olarak yetişmişiz yani. ben kendi adıma bunu damarlarımda hissediyorum yani.
Vallahi.
Böyle zaman zaman da depreştiği olur yani. Mesela hiç umulmadık bir şekilde isteyemediğim oluyor. Kendimi zorluyorum yani. Diyorum ki bu prensip meselesi şey değil yani.
Yani 50 kuruş
yoksa
meselesi
50
değil.
Kuruş meselesi değil yani.
O adam alışmasın.
Evet yani, o alışmasın artık ben de hakkımı tırnak içinde yedirtmeye alışmayayım.
Aynen. Evet. Şimdi hocam devam ediyoruz. Aynen hocam sizin dediğiniz konuyu söylüyor. Bazı uzletlerde insana vesvese olur. Hatta zikirden zevk alamaz. Nefret de edebilir. Abdullah İbn Abbas şöyle buyuruyor hocam. Eğer vesveseden korkmasaydım insanlarla arkadaşlık etmezdim. Demek ki hocam tek başınıza kalınca hep kendinizi dinleyince her zaman bu sağlıklı olmuyor yani. Vesveseye kapılıyorsunuz. Karamsar kötü düşüncelere kapılabiliyorsunuz. Hani bu da Abdullah İbn Abbas'tan gelen bir rivayet. Hatta şöyle devam ediyor hocam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini söylüyor İmam Gazali. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. O halde sizden biriniz arkadaşlık yaptığı kimseye iyi dikkat etsin. Yani iyi bir insan hocam bulursanız onunla yaptığınız dostluk faydalıdır. Tabii ki kötüsü zararlı olduğu gibi.
Evet.
Bu manada hocam yani vesvese olacaksa yalnız kalmamak. Belki biraz önce söylediğim uyuşturucu kullanımı da ona giriyor hocam.
Evet.
Yani tek başımıza kaldığımızda hocam zaaf noktalarımız depreşiyorsa o zaman yalnız kalmamak
evet,
daha sağlıklı.
Hocam bu biraz da şöyle tezahür ediyor şimdi. 1+1 ya da stüdyo dairelerde yaşamak. Bu mesela maksadı uzlet değil ama fiili bir uzlet oluyor yani.
Mecburi bir uzlet var orada.
Bir tercih aslında yani yalnız yaşamak istiyor. Niye kimsenin tırnak içinde kahrını çekmesi istemiyor. Aslında o kahır değil. Tahammül etmemiz gereken bir şey. Çünkü insanlar da sana tahammül
hocam,
ediyor.
Hocam şurada
yani.
Kalalım. Bu önemli bir konu çünkü.
Buradan gitmesi. Bir de şeye gidelim hocam. Ha? Bir günde aklımızdan ne kadar düşünce geçiyor?
İkinci bölüm hocam konuşalım.
İkinci bölüm
çünkü
konuşalım.
Hocam bu konu toplumsal bir yara olmaya başladı.
Evet.
O yüzden hocam önemsiyorum bu meseleyi.
Evet evet.
Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam çok güzel bir konuya dikkat çektiniz. Yani normalde uzlet tercihen yapılır. Bir de mecburen bugün hocam bir kısmı mecbur kalıyor.
Bir kısmı da stratejik tercih. Özgür takılacağım diye mesela tek başına yaşamayı yediyor. Bir de şimdilerde şey var ya hocam. Home office çalışmak ya da evden çalışmak pandemi nedeniyle ya da home office çalışma özellikle yazılımcılarda pek çok meslek kolu
evet.
Böyle. Hocam Günlerce, haftalarca insan görmeyenler var yani.
Hocam bu da bir hastalık ya.
Tabii.
İmam Gazali bunu yazmamış çünkü o zamanlar böyle bir sıkıntı yoktu. Herkes evet. dışarıda çalışmak zorundaydı. Evinizde oturup da bir iş yapamıyordunuz belki.
Bir de
kadar.
Eskiden hocam insanlar arasında o kadar yakın ilişkiler vardı ki insanlar tırnak içinde yalnız kalmak için, uzlet için özel olarak bir çaba göstermesi lazım.
Şimdi hocam ters oldu değil mi?
Şimdi ters oldu. Şimdi ilginç bir uzlet durumu var hocam. Kalabalıklar içinde yalnız olmak.
Daha kötü.
Çok kötü tabii. Çünkü hiç kimseye derdinizi anlatamayacağınızı düşünüyorsunuz yani. Geçen ünlü sol türkücülerimizden Edip Akbayram'ın bir videosunu izledim. Diyor ki Paris'te yere düşseniz kimse elinizden tutmaz. Sadece ambulans çağırır diyor.
Evet.
Ama diyor Türkiye'de hala diyor. Hala derken Anadolu aslında yani. Düştüğünüzde herkes sizi kaldırmak için uğraşır yani. Ha mesela İstiklal'de ve Bakırköy Meydanı'nda ya da Kadıköy Meydanı'nda, Beşiktaş Meydanı'nda bu olmayabilir.
Ki en kalabalık yerler değil mi?
En kalabalık yerler, en kalabalık ama yeri. Şey insanlar birkaç nedenle bir kısmı bencilliği nedeniyle, bir kısmı kaygıları nedeniyle.
Güvenlik
bir kısmı,
kaygısıyla.
Evet yani. Güvenlik kaygısıyla. Bir kısmı ya bu stratejik bir oyunsa. Mesela bazıları var hocam Sara nöbeti geçiriyormuş gibi
yapıyor,
numara
sizin
yapıyor.
Sizin cüzdanınızı alıyor ondan sonra.
Veya şey diyor o sonra da... kalkıyor hocam kalkıyor. Dileniyor mesela. Şeyde eskiden çok oluyordu. Hmm. Metroda mesela çok oluyordu bu.
Hmm.
Ben birçok kez tanık olmuştum yani. O bakımdan şey. Hocam bir insanın beyni senarist gibi yani. Hmm. Acayip derecede üretiyor. Bir günde hocam 86.400 saniye var.
İlginç.
86.400 evet. saniye var. Peki bir günde insan aklından geçen düşünce hocam 60.000 civarında tahmin ediliyor. Yani uykuda rüyayı da o da bir düşünme sonuçta.
Evet.
Yani uykuyu çıkartırsan ortada hocam şey kalıyor. Saniyede bir düşünce geçiyor aklımızdan. Bazı mesleklerde hocam ve hızlı düşünenler mesela pilotlar hocam çok hızlı düşünmek zorunda. Saniyede 3 düşünce birden aklından geçirebiliyor. Ama sonuç olarak bu 60.000 düşünceyi hocam üst üste koyduğun zaman ben bir hesabını çıkarttım. Yani 60.000 cümle dedim hocam. Ortalama şu kadar kelime olur. Ne kadar roman yapar? 10 cilt roman yapıyor hocam.
Bir günde düşündüklerimiz.
10 cilt. Şimdi mesela özellikle liseli ve üniversiteli öğrencilere seminer veriyorum. Orada soruyorum. Diyorum ki bu kadar düşünce geçiyor mu? Evet. Peki ne kadar şey karamsar ve kötümser? Diyorlar ki çoğu.
%75 hocam civarı hatırlıyorum ben.
Yani
dörtte biri pozitifse.
Evet dörtte üçü.
Dörtte üçü. Hocam bunu da şöyle uydurmuşlar. Reptilian brain diyorlar. Yani bu bizim sürüngen hani hocam şey var ya psikolojide meşhur bir Freudian yaklaşım var. Biz bir zamanlar sürüngendik. Sürüngen beyin hayatta kalmak için hep olumsuz düşünmek zorundaydı. Bu yüzden işte bu düşüncelerimizin çoğu olumsuz. Halbuki hocam sufiler buna da el atmışlar biliyorsunuz.
Evet.
Yani düşüncelerimizi pozitif hale çevirmek için hüsnü zan dediğimiz. Ama dediğiniz gibi hocam yalnız kaldığımızda bir tıkırtı duyduğumuzda yan daireden mesela acaba hırsız mı girdi? Acaba kötü bir şey mi oldu? O yüzden hocam vesveseye sebep oluyor diyor sufiler. Böyle yalnız kalmaya güç yetiremeyecek insanlar... Güzel insanlarla işte biraz önce hadis-i şerif okumuştum. Yani dini üzerine olduğumuz için arkadaşımız eğer uyuşturucu kullanıyorsa siz de bir süre sonra uyuşturucu dinine girmiş oluyorsunuz hocam.
Tabii.
Arkadaşınız hep böyle abuk subuk film seyrediyorsa siz de onun meşrebine uyuyorsunuz bir süre sonra.
Evet. Kesinlikle.
O yüzden hocam iyi dost seçip belki beraber olmak tek başına kalıp da vesveseye düşmekten daha iyidir diye düşünüyoruz.
Kesinlikle zaten çocukları da hocam yönlendirmenin en kolay yolu. Artık anne babalar öyle çocuklarını istedikleri gibi yönlendiremezler. Ama iyi bir arkadaş grubu içerisinde olduğu zaman hocam onları yönlendirmek çok daha şey kolay.
Kolay
zaten
oluyor,
orada o akış içerisinde. O nedenle bana göre mesela aileler olabildiğince... Çocuklarıyla birlikte çocuklarının birbiriyle etkinlik yapmasını sağlayacak şeyler ayırmalı yani. Zamanlar ayırmalı yani.
Eyvallah. Hocam başka bir zararı bu tür uzun halvetler hasta ziyaretine engeldir. Davete gitmeye engeldir. Müslümanların neşesine sevinmek, onların kederine üzülmek gibi davranışlar kişiye sevap kazandıran sosyal davranışlardır. Bundan da hocam mahrum kalıyor insan. Hocam gerçekten İmam Gazali çok güzel bir şey söylemiş burada. Yani hocam sosyal böyle ameller var. Evet. Sosyal sevap getiren
son derece önemli ya. Hocam sünnetine gitmiyorsun çocuğunun, düğününe gitmiyorsun delikanlının, işte vakit gelmiş hakka yürümüş cenazesine gitmiyorsun, Daha neyini paylaşacaksın ki yani?
Artık bu da şu manaya geliyor. Bir süre sonra size de kimse gelmeyecek.
Aynen. Sonra şikayet ediyorsun, kimse girmiyor. Hmm. Sen kimseye, kime gittin ki yani?
Ya. Şunu söylüyor hocam. İnsanların arasına karışıp onların haklarını yerine getirmede bir çeşit tevazu vardır. Uzlette ise bir çeşit büyükleme vardır. Ya ben kimsenin düğününe gitmem. Kimseyi kendime denk yer görmüyorum gibi. Hocam bir anlayış da belki farkında olmadan gönül dünyamıza sızmış olabiliyor. O yüzden hocam insanların kahrına katlanmak, işlerini görmek, onlara karışmak hocam tek başına bir efendim halvete yaşamaktan daha üstün görülmüş. Ama hocam sufilerin halveti biliyorsunuz kısa sürelidir.
Evet.
Yani en fazla hocam 40 gün, hatta bu mevlilikte var ama 1001 gün, o da yani çok nadir bir şey yani.
O da gene bir sosyal ortam içerisinde odası ağırlıkta,
yani
hücresinde ağırlıkta geçiriyor ama.
Tam da bir halvet sayılmaz aslında hocam.
Değil yani mi?
Çünkü Mevlevi tekkeler hocam çok yoğun. Orada yemekhanede yemek pişiriyorsunuz.
Evet.
Semahanede sema yapıyorsunuz. Bunu tek başına yapmıyorsunuz ki.
Evet.
Musiki hocam efendim öğreniyorsunuz. Notaları öğreniyorsunuz. İlahi söylüyorsunuz. Naci hocam hep grupla.
Yani aslında şey, dışarıdaki sosyal çevreyle irtibatın azalıyor. Oradaki dervişan ile ilişkin şey yani yoğunluklu bir ilişkin var yani.
Mesela hocam insanlar niye hapisten korkuyorlar? Çünkü hapis hocam sizi sınırlandırıyor. Dış dünya ile olan iletişiminizi hocam sınırlandırdı ve mesela sıfırladığı için istemiyor değil mi?
Tabii en büyük mesela ceza da şey olur hocam, hücre hapse.
Evet.
Tek başınıza kalıyorsunuz. Mesela bu apayrı bir ceza sayılıyor. Tek başına hücrede kalmak.
Bu hapisten çok daha kötü bir ceza.
Evet.
Çünkü hapiste 30-40 kişilik koğuşta icabında kalıyorsunuz. Hocam ben bu ara birkaç kere hapse girdim çıktım yani, korkmayın, suçladığım için değil, faiz olarak girdim çıktım hocam.
Ben de diyecektim hocam, kaç tane şey ceset bıraktınız arkanızda.
Yok estağfurullah hocam, ne haddimize, Allah muhafaza buyursun. Ay. Şimdi hocam gerçekten hocam orada dehşet sosyallikle yaşıyor insanlar. Kendince arkadaşlar buluyor, hırsız hırsızla, uğursuz uğursuzla dostluk kuruyor hocam. O yüzden bu hücre cezası dediğin hocam çok ağır bir ceza.
Evet.
Ama hocam şurası da var. Sufiler için Allah'ın izniyle tabii Allah kimseyi böyle şey yapmasın ama Yusuf Aleyhisselam'ın örneğinde olduğu gibi hocam. Eğer böyle bir mecburi halvet halinde hocam oluşursa insan yani hiç kimse hapis istememeli. Ama diyelim ki hocam bir şekilde düştünüz.
Evet.
Yani suçsuz yere diyelim hocam. Bizim dinleyicilerimiz hiçbir suçlara girmez Allah'ın izniyle. Yanlış anlaşılma oldu. İşte Müslümanlık hocam bir zamanlar suçtu mesela. Bugün hocam 28 Şubat yaşıyoruz. Hatırlarsanız bir zamanlar pek çok tertemiz Müslüman hocam hakkını savunduğu için hapislere atıldı. Hocam öyle durumda da
evet.
Yusuf Aleyhisselam hatırlayalım hocam. Yani Allah'ın izniyle Yusuf Aleyhisselam hocam ne yapıyordu orada?
Evet.
Tebliğ yapıyordu hocam oradaki hapishane arkadaşlarına. Mesela onların yediği yemekleri söylüyordu. Rüyalarını tabir ediyordu hocam. Ama hocam tabir etmeden önce onların sahte putlarına, batıl inançlarına şey yaparak İslam'ı tebliğ ediyordu hocam. Bu da çok ilginçtir. Allah'ın izniyle hocam ben şunu düşünüyorum. Mevlana hocam bunu söylüyor. Müslüman'ı asla yenemezsiniz diyor hocam. Gerçek mümini. Evet. Asla alt edemezsiniz. O gerçek mümin hocam her halükarda yani kalabalıklar içinde de kalabalığa uymaz, hata işlemez. Yalnız kantı hocam vesveseye kapılıp hani yanlış şey düşünmez. Her zaman Allah hakkında hüsnü zanda bulunur diyor hocam. Bu da zor bir durum hakikaten.
Evet evet. Hocam bu arada geri gelmişken bir film önerisinde bulunmak istiyorum. Uruguay'da hocam eski bir devlet başkanı var. José Mujica diye. Bu hocam bir darbe oluyor. Daha devlet başkanı olmuş değil yani ama muhalefet hareketinin öncülerinden. Üç arkadaşıyla birlikte hapse atılıyor hocam. 12 yıl boyunca hücre hapsi yaşıyorlar.
Ne kadar acı hocam ya.
Bunları bir de zaman zaman hapishanelerini değiştiriyorlar. Hangi şehirde olduklarını da bilmiyorlar.
Yani zaman ve mekan algısını yok ediyorlar.
Bunlar da hocam şey yöntemiyle duvara diyelim ki bir vurdu A, iki vurdu B diyelim. Böyle hı-hı, bir alfabe geliştirmişler. O yolla iletişim kurmaya çalışıyorlar. O gaddar gardiyanlarla konuşmak bile bunlar için büyük bir mutluluk yani.
Çünkü artık konuşmayı unutacak adam.
He, yani o noktaya orada mesela böyle şeyler, halüsinasyonlar yani olmayan şeyleri görmek, duymak vesaire gibi böyle çok etkileyici bir filmdi bu film. Hocam hakikaten insan insanı arar yani. Özdemir Asaf'tan bir şiir hocam. Bugün biraz
buyurun
şey
hocam.
Format.
Eyvallah buyurun hocam.
Diyor ki aranır bir insan bir insanı, arar bir insan bir insanı, söylenmiyor çok şey susmadan.
Susmadan çok şey söylenmiyor.
Yani aslında hani çok söylemek istiyorsun ama çok söyleyip de söyleyemediğin zaman hocam o susmak çok etkileyici bir susmak oluyor mesela. Mesela diyelim ki birinin derdinin olduğunu anlıyorsunuz ama konuşmuyor. Yani ne kadar üstüne gidersiniz yani öğrenmek için, değil mi? Derdine evet. Derman olmak için yani. Ama bazı şeyleri de ilginç işte hocam. Susmak anlatabiliyor yani.
O yüzden hocam ama susmak bile hocam insanlar arasında olsa kıymetli. Tek başına sustuğunuzda hocam kimse, evet. Hocam şimdi ben çok suskun olsam ya hocam sizde bugün bir hal var bir şey üzgünsünüz evet. Dersiniz.
Evet.
Ama tek başıma bir halvette bu şekilde somurtursam
evet.
Kimse farkına varmaz. Kimse hocam size yardımcı olamaz. O yüzden hocam İmam Gazali Hazretleri bu tevazu alametidir. İnsan arasında olmak, onların dertlerini dinlemek, efendime söyleyeyim ve onlara yardımcı olmak çok önemli diyor hocam. Hatta hocam şunu da söylüyor. Uzlete çekilen kimse insanları kendi şerrinden ve kendisini de insanların şerrinden korumaya niyet etmelidir. Hocam yani şu şekilde olmamalı. Ya ben toplum çok kötü artık. Topluma karışmak, bulaşmak istemiyorum demek yerine. Ya benim pek çok kötü huyum vardır. İnsanlara zararım dokunmasın diye hocam böyle bu niyetle girmek gerekir halvete diyorlar. Yoksa öteki türlü hocam İmam Gazali'nin dediği o kibir hali ortaya çıkıyor.
Evet.
Herkes kötü, bir ben iyiyim. Kimseye selam vermeyeyim, kimseyle görüşmeyeyim. Bence böylece iyi kalayım diye. Bu da hocam çok yanlış. Yani burada bir narsizm de var sanki biraz.
Gizli narsizm diye bir şey de var hocam, evet. Evet. Gizli narsizm diye bir şey de var yani. Bir de şey yani insan bu durumda giderek insaniyetini de yitiriyor. İnsaniyet insanlarla birlikte yaşadığın zaman bir şey ifade ediyor ve gelişen bir şey yani. Tek başına değil. Hocam bu arada yeri gelmişken bir de sufi motifli bir film söylemek istiyorum. Bu uzzet konusunda da bazı fikirler barındırıyor. Tunuslu bir yönetmen var hocam. Fransa'da yaşıyor.
Evet.
Nasır Hamir diye. Onun Bab Aziz diye bir filmi var hocam.
Hocam o filmi ben seyrettim. Çok ilginç bir film.
Çok nefis bir
evet,
film yani.
Evet, çok güzel bir film.
Yani orada halkın içerisine girmek, halkın dışında durmak, ölüme yürümek, bir işte görme özürlü bir derviş ile bir çocuğun sohbetleri, muhabbetleri hakikaten çok evet. ilginç.
Hocam bir şey söylüyor yine. Yine o kimse, yani halvete niye hocam giriyoruz? Allah'a ibadet etmek, boş ve rahat bir kalp bulmaya niyet etmelidir. Yani insana kötü falan demekten çok hocam. Ya bir kendime ayıracak vaktim olsun, ibadete vaktim olsun. İnsanlara hocam boşuna zarar vermeyeyim, giderim dedikodu yaparım sağda solda. Şeklinde hocam biraz daha dış, başkasını değil de hocam kendi ayıplarımızı öncelememiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Yoksa Allah göstermesin kibir, ucup olur hocam. Herkes kötü, bir ben iyiyim. Hocam bu da bugün çok oluyor değil mi sohbet ortamlarında?
Evet maalesef. Yani orada ucubu da hesaba katmak lazım. Biz hep böyle gündelik yaşamda kibiri daha çok algı odaklıyız. Yani nedir? Başkasına gösteriş yapıyorsun. Öbürü de vay be ben neymişim be abi evet. diye kendi kendine bir gaz veriyorsun
hocam,
yani.
Hocam dedikodu ucup var diyorlar. Şöyle mesela şu adam pinte diyorsun. Şu manaya geliyor. Ben çok cömerdim. Kendiniz hocam iyi gördüğünüz için başkasında o hatayı görüyorsunuz.
Evet.
Ben çok korkaktır ya. Ne demek hocam? Ben çok iyiyim, cesurum. Evet. Ama o ben kadar cesur değil gibi. O yüzden hocam dedikoduyu sufiler yasaklamışlar. Bunun da hocam çözümü işte halvet bir çözüm hocam. Evet. Halvet deyince hocam illa mesela bir yere girip 40 gün çıkmamak gibi de anlamayalım. Ya hocam bir yerde bir arkadaşlarım toplanmışlar mesela. Biliyorsunuz ki gitseniz kesin dedikodu yapacaksınız.
Evet.
Gidersiniz çok kısa süre kalırsınız. Dedikoduya düşmeden hocam oradan kaçabilirsiniz. Veya hiç gitmeyebilirsiniz hocam. Hakikaten evet. de gerçekten hocam zararlıysa, hiç faydası yoksa.
Evet.
Yani gitmiş olmak için de gitmemek lazım diye düşünüyorum şahsen.
Evet. Hocam bir zaman Çamlıca'da oturuyoruz. Böyle bir köpek çok yaklaştı bana falan yani. Böyle biraz konuşur gibi yani sanki beden dilimize konuşur gibiyiz yani. Hmm. Bir süre göz yüze baktık yani, tamam mı? Ya birden yani o göz, o derinlik, o yaşanmışlık falan filan mesela hala beni etkileyen üzerinden İlginç. Aylar geçmiştir mesela. Şunu anlıyorsun yani, o gözler ne kadar duygu ve düşünce aktarıyor yani. Mesela beni orada her şeyden koparan bir şey yani mesela.
Evet.
Kopmuşsun orada ya da askerdeyken çok yapardık. Sırt üstü yatıp hocam şeyi seyretmek. Kayan yıldızları seyretmek mesela. Yani ne kadar değişik bir şey. Eskilerde hocam şey mesela gidip dere kenarında derenin akışını seyreder. Bizim Karadeniz'de hocam bir de şey Çocuklar çok yapardık. Deniz dalgasını seyretmek yani.
Çok güzel.
Bir dervişe sormuşlar hocam. Deniz dalgalarını seyrediyormuş. Bu kaçıncı? Birinci demiş. Bir daha dalga geliyor. Bu kaçıncı? Birinci. Bu kaçıncı? Birinci. Niye? Çünkü her dalgayı bir an olarak yaşıyor hocam. O dalgadan bir daha yok yani.
Hocam gerçekten dehşet bir hikmet yani. Her evet. olayı, her hadiseyi biricik görmek.
Evet, evet.
Ve hocam zaten insanın en büyük hastalığı her şeyi sıradanlaştırmak.
Kesinlikle hocam. Ve yaşam o zaman tatsız tuzsuz bir şey oluyor yani.
Hocam bunu da İmam Gazali çok güzel çözmüş. İnsan hemen sıradanlaştırır. Mesela suyu nimet saymaz.
Evet.
Her gün hocam, hele Türkiye'de her gün su görüyoruz ya. Hocam çölde bir bardak su ne kadar kıymetlidir? Susamışsınız değil mi?
Evet.
Ama şimdi mesela önümüzde bir bardak su var. Dökülse hiç hocam üzülmeyiz değil mi? Bir bardak su bir daha doldururuz falan deriz. Halbuki evet. hocam kıymetli. Hocam rüzgar esiyor mesela. Evet. İlginç. O, belki o rüzgarın zikrini anlamak lazım. Ağaçların evet. O hışıltısının belki hocam bir zikri var. Çözmeye çalışmak lazım hocam. Böyle her şeyi sıradanlaştırıp hiç hikmet damarlarımız hocam kıpraşmıyor. Çok kötü maalesef.
Öyle hocam. Hocam ilginç bir şey mesela. Hakikaten Yaradan öyle yaratmış ki hiçbir şey sıradan değil. Mesela en sıradan şeylerden birisi ne olabilir hocam? Kar taneleri.
Ama hocam değil değil mi?
Değil hocam. Ve bununla ilgili hocam böyle çok meraklı olduğum için bu konuyu bir araştırdım hocam ben. Şimdi ilginç bir şey hocam. Bir kış boyunca yeryüzünde kaç tane kar tanesi düşüyor? Bunun hesabını yapmışlar hocam.
Of.
Hocam tahmini bir hesap. Hocam çıkan rakam 1 septilyon.
Of of of.
Şimdi daha ilginç bir şey söyleyeceğim yani. 1 septilyonu dinleyicilerimiz zihninde tasvir etmek için birin yanına 24 tane sıfır yazsınlar.
Evet.
Şimdi geliyoruz hocam başka bir olaya. Gökyüzündeki yıldız sayısı da hocam 1 septilyon.
Hemen hemen aynı gibi.
Yani gökyüzündeki of. Yıldız sayısı kadar hocam yeryüzüne kar tanesi yağıyor her kış.
Hocam, bir muazzam bir büyüklük.
Peki 8 milyar insan var hocam. 8 milyar insana bölüştürdük bunu. Kişi başına ne kadar kar tanesi düşüyor ve ne kadar yıldız düşüyor?
Hmm.
125 trilyon hocam kar tanesi bir kış vakti yeryüzünde kişi başına düşen kar tanesi ve gökyüzünde de hocam 125 trilyon yıldızı var her birimizin yani.
Hocam siz bana şimdi çok zengin oldum mu söylüyorsunuz?
hocam işte bu zenginliği hissetmiyoruz yani.
Maalesef değil mi hocam?
Evet.
Vallahi hocam çok güzel bir konuya girdiniz. Düşünmediğimiz zaman hocam kendimizi karamsar, böyle fakir. Halbuki Allah hocam bize ne büyük nimetler vermiş gökyüzünde, evet. yeryüzünde farkına varmıyoruz. Demek hocam halvette bunları düşünürsek güzel.
Evet.
Eğer düşünemiyorsak halvet dışına çıkıp
evet.
dünyayı gezerek hocam da düşünmek caizdir.
Evet, evet. Einstein'ın sözüyle bitireyim hocam. Diyor ki iki türlü yaşarsın diyor. Bir, hiçbir şey mucize değilmiş gibi. İki, her şey mucizeymiş gibi.
Eyvallah hocam biz ikinci yolu seçelim.
Evet.
Gerçekten hocam bu dünyada hiçbir şey hocam normal değil. Hepsi anormal. Hepsi mucize hocam. Bir nefes evet. almamız, bir evet. kelimenin ağzımızdan çıkması hocam. Bir kere bakıp bir şey görmemiz.
Evet. Bu ne zaman farkına varıyoruz hocam?
Kaybedince.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün çok hocam hikmetli bir program oldu.
Eyvallah.
İnşallah hocam hem biz hem dinleyicilerimiz derin derin düşünerek bu güzel hikmetlere erişiriz. Hocam ağzınıza, gönlünüze sağlık.
Cümlemizdir hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.